Hayatın sesleri. Türkiye'de saat 15.06'yı gösteriyor ve Hayatın Sesleri programı yine sizlerle birlikte sevgili dinleyenlerimiz. Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Çakır sizler için hazırladı programı. Nuri Göktaş sesimizi sizlere ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Yine sizlerle birlikteyiz. Hayatın Sesleri programına ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21 e-posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimiz ise Hayatın Sesleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındayız.
Yeah.
stüdyomuzda Bahar Hurmi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
Hoş bulduk.
Merhaba.
Teşekkür ederim.
Bugün Theta Healing'den söz edeceğiz. Dinleyicilerimize aktaracağız. Theta Healing nedir? Ama öncelikle Theta nedir, ona bir bakalım isterseniz.
Elbette. Theta bir frekanstır. Bu beynimizdeki bir frekans. Beynimizdeki frekansları biz beta, alfa, teta ve delta olarak ayırıyoruz. Beta frekansı tamamen uyanık olduğumuz bir farkındalık halidir. Şu anda sizinle konuştuğumuz, siz de şu anda beta frekansında beyniniz, benim de beta frekansında. Alfa frekansı ise meditasyon yaptığımızda, gevşediğimizde kullandığımız bir beyin frekansı. Uyanığız yine ama hafif bir hipnoz hali söz konusu. Theta ise alfadan da daha fazla hipnoz olduğumuz. Ben hep şey örneğini veriyorum. Dua ederken, Tanrı'ya yakarırken her şeyden soyutlandığımız, sadece onun frekansına bağlandığımız boyut. Orada artık başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Alfa'da çünkü işte yoga yaparken, meditasyon yaparken, hayal ederken, mesela yeşil çimenleri hayal ederken bir anda yeşil gömleğiniz aklınıza gelebiliyor. İşte o yeşil gömleği acaba kur temizlemeye mi verdim, geri aldım mı gibi, böyle evet, bir anda beta dalgasına geçebiliyorsunuz. Evet. Ama Theta'da öyle değil. Theta'da tamamen artık medite oluyorsunuz ve dışarıdaki diğer bütün her şeyden kendinizi soyutlayarak istediğiniz o inanca veya o duyguya veya o duaya odaklanıyorsunuz. Delta ise tamamen uyku halidir. Yani dolayısıyla uykudan hemen önceki hale biz theta frekansı diyoruz. Ben inançları, karşımdaki danışanımdaki inançları sorgularken ondan tamamen izin alarak, tabii ki bu hiçbir zaman bir başkasının alanına girmiyoruz, etik değil çünkü, ondan izin alarak, herhangi bir problemle gelmiş danışanıma ben ondan izin alarak, çünkü bu bir özgür irade meselesidir, Theta frekansına giriyorum ve onun bedeninde okumalar yapıyoruz. Onun
bu
bedeninde,
bilinçaltını.
Evet, aynen
bu
öyle.
Şekilde
çünkü siz
tespit edip temizlemek.
Aynen
oluyor?
Öyle. Evet. Siz ne kadar işte kabul etmeseniz de bazı inançlarınız bilinçaltında kodlanmış durumda duruyorlar. Biz aslında Tanrı tarafından yaratılırken, doğarken sevgi gibi, şefkat gibi, merhamet gibi, paylaşmak gibi bütün o duygularla birlikte doğuyoruz. Fakat doğduğumuz andan itibaren yaşadığımız travmalar, gerek anne babamızdan, gerek akrabalarımızdan, gerek arkadaşlarımızdan, çevremizden edindiğimiz duygular, yaşadığımız olaylar, yaşamamış olsak bile geçmişten genetik düzeyde taşıdığımız bir takım duygular bilinçaltımıza, genetiğimize, DNA'mıza kodlanmış oluyorlar. Kolektif bilinç denen bir şey de var aynı zamanda. Çevreden duyuyorsunuz mesela parayla ilgili. İşte ekmek aslanın ağzında. Para kolay kazanılmaz. Çok para kazanan insanlar için mesela söylenen işte çok laf yalansız, çok para haramsız olmaz gibi. Bu tür işte atasözleri ve deyimler kolektif bilinçaltımıza da işliyorlar. Annemizden, babamızdan gördüğümüz, öğrendiğimiz, çevremizden gördüğümüz, öğrendiğimiz tüm duygular bizim aslında bilinçaltımızda yer ediyorlar.
Bunlara tecrübe denmiyor mu genel olarak?
Tecrübe olarak edindiğimiz duygular da var ama genetik olarak taşıdığımız, atalarımızdan taşıdığımız, bunların hepsini tecrübe etmeniz gerekmiyor mesela.
Yok, hani tecrübe aktarımı diye. Hani evet, duyuyoruz ama
aynen
tecrübeden.
Öyle. Fakat tabii onların bazıları doğru, bazıları ise doğru değil.
Evet.
Bunları yaşarken biz kısıtlanıyoruz, mutsuz oluyoruz veya hep aynı negatif olaylar başımıza geliyor veya hep aynı insanlarla karşılaşıyoruz. Mesela hep yalancı insanlarla karşılaşıyoruz. Hep işte bizim paramızı çalmak isteyen, bizi aldatmak isteyen insanlarla karşılaşıyoruz ticaret yapıyorsak. Veya hep kavgacı insanlarla karşılaşıyoruz diyelim. Bunlar bizi tabii bloke eden durumlar. Ve danışanlar genellikle bu şeylerle geliyor. Diyor ki mesela evlenmek istiyorum ama bir türlü evlenemiyorum. Neden? Karşıma diyor hep diyor işte beni aldatan erkekler çıkıyor diyor mesela bayansa eğer danışanım. Veya diyor ki bana diyor hep kötü davranan kişiler karşıma çıkıyor. Biz burada aslında o kişinin gerçekten evliliğe olan bakış açısını sorguluyoruz. Karşı cinse olan bakış açısını sorguluyoruz. Mesela hep diyor ki evlenmekten korkuyorum. Neden diye sorduğumuzda evlendiğimde özgürlüğüm kısıtlanır. Evet. Şimdi bu inanç varsa eğer kişinin içinde tabii o zaman aslında evlenmeyi istemiyor. Çünkü özgürlüğünün kısıtlanacağını düşünüyor. Kazı çalışmalarıyla yani kazı çalışması dediğim sorular soruyoruz. Evlendiğinde en kötü ne olur gibi. Daha da tabii derinlere iniyoruz. Ve o kazı çalışmalarından kişinin kök inancına iniyoruz, ulaşıyoruz. O kök inanç, bunu bir soğan gibi düşünün. Kabuk kabuk. Yani evet. Bir kabuğu soyuyorsunuz, öbür kabuğu soyuyorsunuz. Fakat o içerideki asıl olan şey bize ihtiyacımız olan şey, bize yardım edecek olan şey, o inanç. Eğer o inancı temizleyebilirsek, kişinin DNA'larından çıkartabilirsek, o zaman Theta Healing yöntemi başarıya ulaşmış evet. oluyor.
Yani bilinçaltı terapi.
Bilinçaltı temizliği. Kesinlikle, kesinlikle. Fakat bilimsel olarak da bu artık kanıtlanmış bir durum. Çünkü bilinçaltı bizi yönlendiriyor ve yönetiyor. Artık bu bilimsel olarak da kabul edilmiş bir durum. Bunu bir bilgisayar programı olarak düşünüyorum ben. Sizin programınızda bir virüs var. Sizin bütün programınız çok güzel çalışıyor, çok efektif çalışıyor. Fakat bir programa bir virüs giriyor ve diğer bütün programları teker teker teker olumsuz yönde etkiliyor. Biz işte o virüsü buluyoruz, çıkartıyoruz. Temizliyoruz yani ve oraya pozitif bir inancı yerleştiriyoruz. Ve siz hayatınıza artık bundan sonra daha olumlu, daha pozitif bir şekilde devam ediyorsunuz.
Evet, yani kısıtlanmış inançlar evet. diye düşünebilir miyiz? Kesinlikle. Bunları temizlemek.
Kesinlikle.
Kısıtlanmış inançları
aslında
temizlemek.
Aslında çok somut elimizde şeyler de oluyor. Hani spiritüel dedik ama spiritüel çok soyut bir kavram evet. tabii. Şimdi çok somut mesela problemlerle karşılaşıyoruz. Diyor ki bir türlü kilo veremiyorum. O kadar diyet yapıyorum. İşte o kadar doktora gittim. Spor da yapıyorum ama su içsem yarıyor. Bir türlü zayıflayamıyorum. Şişmanlıktan şikayetçi. Orada yine kazı çalışması yaparak, sorular sorarak şişmanlığın ona ne kazandırdığını buluyoruz.
Şişmanlık, var mı bir örnek?
Evet, mesela diyor ki şişman olduğum zaman diyor iş yerinde daha etkin oluyorum. Benim sözümü daha çok dinliyorlar. Daha oturaklı görünüyorum. Benden korkuyorlar diyor. Evet. Dolayısıyla orada şişmanlıkla iş yerindeki başarıyı danışan demek ki özdeşleştirmiş.
Bu bilinçaltında
evet,
olan bir şey.
Evet kesinlikle bilinçaltında sanki şişman insanlar daha sözü dinlenirmiş, daha otoriter olurmuş gibi onda bir inanç yerleşmiş. Belki ailesinde böyle bir şey gördü, duydu veya yaşadı. Dolayısıyla zayıflarsam otoritem azalır, başarılı olamam inancı var. O yüzden de kendini zayıflatmak istemiyor.
Yani aslında ruh belki bunu yapıyor. Beden değil mi?
Evet
ruh,
kesinlikle.
Hani yoksa
ruhunuz bunu istediği için beden de zaten bedene siz hükmediyorsunuz. Beyniniz.
İstediğiniz kadar evet. diyet yapın, spor yapın.
Hayır,
o kilo,
siz hani, zaten
ama bunu bilmiyor kişi.
Yani o hormonları salgılamıyor. Evet. Şişmanlık hormonunu salgılıyor vücut devamlı. Diyor evet diyor böyle bir inanç var bende. Ve biz bunu kas testiyle danışanımıza gösteriyoruz. Başta diyoruz ki mesela kendi cümleleriyle söylüyor. Şişman olursam iş yerinde otoriter olurum diyor. Ayağa kaldırıyoruz ve öne doğru vücut kendini eğim kazandırtıyor. Bu evet demektir. Eğer arkaya doğru eğim kazanırsa vücut, arkaya doğru giderse, salınırsa eğer, bu hayır demektir. Ve gerçekten de Theta Healing terapisinin öncesinde bu kas testini yaptığımızda şişman olursam iş yerinde otoriter olurum diyor ve öne doğru salınıyor vücut. Ve biz Theta Healing'e başlıyoruz. Terapiye başlıyoruz yani. Ben Theta frekansına geçiyorum danışanımın izniyle. Onun bu negatif inançlarını, şişmanlıkla ilgili olan inançlarını temizleyip yerine şişman olmadan da başarılı olurum, zayıf olarak da otoriter olurum, ben bunu hak ediyorum, ben buna layığım, başarılı olmayı her zaman hak ediyorum inançlarını, çeşitli hisleri yükledikten sonra danışanımızı tekrar ayağa kaldırıyoruz.
Yani detayı bir kez daha hatırlatalım, uyku, uyuşukluk, evet, hali. Yani bir tür hipnoz.
Evet, ama siz tamamen kendinizdesiniz. Kendinizdesiniz. Sorulan, evet, sorulara cevap, evet, veriyorsunuz. Yani sizi ben hipnotize etmiyorum.
Evet. Yarı uyanık.
Evet, ben Theta frekansına çıkıyorum. Evet. Sizi de o frekansa alıyorum. Fakat siz o sırada yani, çünkü danışanlarım çok korkuyorlar. Şimdi ne olacak? Kendimi bilmeyecek miyim? Bayılacak mıyım? Böyle durumlar olmuyor. Siz tamamen kendinizdesiniz. Evet. Ve sorduğum sorulara cevap veriyorsunuz, verebiliyorsunuz. Daha sonra Theta terapisinden sonra danışanımızı tekrar ayağa kaldırıp işimde otoriter olmam için şişman olmam gerekir inancını söyletiyoruz ve vücut kendini geriye doğru salınımı, evet, veriyor. Bu ne demek? Hayır. Yani böyle bir inanç artık yok. Ve bundan sonra artık o kişi zayıflamaya başlıyor.
Bu çok enteresan bir şey aslında, değil mi?
Evet, sigara için de aynı durum, evet, söz konusu. Çünkü sigara içerken de kişi işte çok istiyorum ama bırakamıyorum. Evet, çok istiyor olabilir ama bilinç istiyor. Bilinçaltı istemiyor aslında. Çünkü onu bir sebebe dayandırmış. Sigara içersem rahatlarım.
Bu böyle bir örnekle karşılaştınız mı?
Evet, bununla da karşılaşıyoruz.
Nasıl oldu?
Diyor ki mesela sigara diyor beni diyor rahatlatıyor diyor. Sigara içmezsem diyor rahatlayamıyorum. Çok stresli oluyorum. Böyle bir inanç yerleşmiş. Biz de ona rahatlamak için sigara içmenin gerekli olmadığı hissini yüklüyoruz.
Evet. Peki yine bilinçaltına kazı çalışmaları yapıyor musunuz? Sorular
tabii,
yöneltiyorsunuz.
Tabii,
peki orada
yöneltiyoruz.
Mesela beden ne gibi bir tepki veriyor? Yani kas testi nasıl?
Zaten öncesinde danışanla bir terapi gibi konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Verdiği soruma verdiği ilk cevap çok önemli. Çünkü eğer danışanım diyorsa, düşünmeye başlıyorsa, gözünü kaçırıyorsa, bu demek ki burası önemli benim için. Yani burada saklamaya çalıştığı bir şeyler var. Veya unutmaya çalıştığı bir şeyler var gerçekten. Vücut dili çok önemli. Sonra verdiğiniz ilk cevap sizin bilinçaltınızdan gelen cevap. Düşünerek verdiğiniz cevap artık bilincinizi uyarıyorsunuz ve orada rasyonalize ediyorsunuz yaptığınız durumu. Veya o hareketi rasyonalize etmeye çalışıyorsunuz. Ama ilk verdiğiniz cevap benim için gerçek cevap oluyor. Çünkü bilinçaltı onu hemen hissettiği şeyi söyleyiveriyor.
Peki, ve hisler benim için çok önemli. Peki sigarayı bırakan oldu mu bu şekilde?
Elbette bırakanlar da oluyor. Evet. Zayıflayanlar da oluyor. Mesela çalışmak istiyorum ama bir türlü bir işte tutunamıyorum. Çok enteresan bir şey oldu. Mesela çalışmayı, kadındı bu danışan. Çalışan kadınlar kötü kadındır. Düşüncesi var bilinçaltında. Buna inanmış. Bu inanç var. Dolayısıyla işe giriyor. Aslında çok da donanımlı bir bayan. Okumuş, kendini geliştirmiş. Maddi olarak da iyi bir durumda. Çalışmak istiyor. Ve buluyor da iş, çok çabuk buluyor. Fakat 2 ay çalışıyor, 3 ay çalışıyor. Sonra sudan bir sebepten dolayı işten ayrılıyor. Ya kendisi çıkıyor ya da işten çıkarılıyor. Bir türlü o işte tutunamıyor, hiçbir işte. Fakat çalışmak da istiyor bir yandan. Kendi ayakları üzerinde de durmak istiyor. Biz kaza bilinçaltında böyle bir inat çıkarttık. Çalışan kadınlara iyi gözle bakılmaz. Çalışan kadınlar kötü kadındır. Kötü kadın da olmak istemiyor tabii ki. Yani bir öyle de bir şeyi var. Dolayısıyla kendini sabote ediyor.
Evet.
Nasıl? İşte ya işten attırıyor kendini ya da kendi kendine istifa ediyor bir şekilde. Bir sebeple. Hepsinin de bir sebebi var, rasyonel.
Yani rasyonel. Baktığınız ama zaman bilinçaltındaki
evet,
farklı bir.
Ama kendisi bilinçaltında kendi
sonra
kendini sabote ediyor.
Şimdi çalışıyor mu? O bayan.
Evet,
danışan.
Evet şu anda gayet de güzel işleri.
Evet.
Çok da güzel çalışıyorlar hepsi.
Şimdi Sayın Nurmi, süremizin sonlarına geliyoruz. Bize neler önereceksiniz? Yani biz bedenimizi ve ruhumuzu nasıl eğiteceğiz bu konuda?
Her şeyden önce farkındalığımızı artırmamız gerekiyor. Yani bir şeye inanıyoruz, evet, ama sorgulayalım. Bu gerçekten benim inancım mı? Yoksa bana öğretilmiş, hatta dayatılmış bir inanç mı? Ve ben bu inançla mutlu muyum? Eğer bu inançla mutsuzsanız, kendinizi kısıtlanmış hissediyorsanız, o zaman bu inancı derhal terk etmeniz gerekiyor.
Evet. Ve eğer terk edemiyorsak da Theta Healing diye bir
evet,
değil mi?
Yardım almakta hiçbir mahsur yok. Bunun hiçbir yan etkisi yok. Onu da söyleyeyim. Evet, bunun hiçbir yan etkisi yok. Bu mutlaka taşları yerinden oynatıyor. Ama bazılarında çok çabuk oluyor. Çünkü farkındalığı çok yüksekse ve bunu yapmaya çok istekliyse bir seansta, iki seansta, üç seansta halledebiliyoruz. Ama bazıları çok dirençli oluyor. O inancına sıkı sıkı tutunmuş oluyor ve korkuyor. Onu bıraktığı zaman ne olacağını bilmediği için. Onlar da biraz daha uzun sürüyor ama farkındalık çok önemli. Ve bu inancı mutlaka sorgulayın. Yani bu benim mi yoksa bir başkasının inancı mı?
Evet.
Mutlu muyum? Hayır, bununla mutlu değilsem o zaman niçin mutsuz yaşayalım ki? Niçin bu ömrü bize verilmiş olan Tanrı tarafından ömrü mutsuz bir şekilde geçirelim ki?
Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
geldiğiniz
ederim.
Geldiğiniz için. Bahar Hurmi bizlerle birlikteydi.
Var sonunda. özlesek birbirimizi, özlesek. Ömür boyu bağlansak da, sevinsek de, üzülsek de, yalnızlık.
Sevgili dinleyenlerimiz, Sitit medeniyetinin başkenti Hattuşa'nın UNESCO tarafından Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınışının 30. Antik kentteki çivi yazılı tablet arşivlerinin Dünya Belleği listesine alınmasının da 15. yılı dolayısıyla Çorum Valiliğince 9-10 Nisan'da etkinlikler düzenlendi. Şu anda telefon hattımızda Çorum Valisi Ahmet Kara var. Merhaba efendim.
Merhabalar, iyi yayınlar efendim.
Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Etkinliklerin kapsamını sizinle konuşmak isteriz. Türkiye'de görev yapan 25 ülkenin büyükelçisi ve aileleri de katıldı bu etkinliklerinize. Neler yapıldı?
Çok teşekkür ediyorum, sağ olasınız. Tabii Çorum denince pek adı duyulmamış, bulunduğu yerden adı biraz daha geride olan bir ilimiz. Çorum Hititlerin tabii merkezi, ilk yazılı barış anlaşmasının yapıldığı, Kadeş Anlaşması'nın tarihte ilk anlaşmanın yapıldığı yer Hattuşa.
Evet.
İlk meclisin kurulduğu yer, Pankuş adıyla kurulan bir krallık meclisi var Hititlerde. Dolayısıyla ilk meclis de Hattuşa'da, Çorum'da kurulmuştur. Bir de yine Asurlular tarafından, Asurluların da sınırlarının bir kısmı oraya ulaşıyor. İlk dünyada ticaretin yapıldığı bölge olarak da, merkezi Kayseri, Kültepe olmak üzere Çorum'u da sınırlarına alan ilk dünyada ticaretin yapıldığı yer. Dolayısıyla çok önemli olmasına rağmen adı fazla duyulmamıştı. Bu sene, bu 30. yıl nedeniyle dedik ki hiç olmazsa bir tanıtım atağı gerçekleştirelim. Çünkü kültür varlıklarının tanıtımı fevkalade önemli. Turizmde biliyorsunuz deniz, kum, güneş turizmi artık biraz gerilerde kaldı. Bütün ülkeler kültür varlıklarını sergileyerek şey yapıyorlar, turizmi geliştiriyorlar. Biz de kültür turizminin gelişmesi için böyle bir program başlattık. Bu etkinliğin başında 24 ülkenin, 25 diye ifade ettiniz, doğrudur. Aslında bütün dünya ülkelerini çağırmıştık ama 25'i davetimize geleceğini söyledi ama son gün bir tanesi daha vazgeçti. 24 ülkeyle biz burada bir etkinlik gerçekleştirdik, onları davet ettik Çorum'a. Bu
evet.
Ülkeler kısaca müsaade ederseniz.
Buyurun.
Güney Asya'dan Endonezya, Filipinler, Brunei, Singapur gibi ülkeler. O Avrupa'dan İspanya, Polonya, Norveç gibi ülkeler. Ve Amerika'dan Meksika, Küba, Panama gibi ülkeler. Afrika'dan yine Kongo, Zaire gibi ülkeler. Velhasıl 24 adet büyükelçi ve bir de eşleri de yanlarında olmak üzere yaklaşık 50 kişiyi, bizim de 2 tane Dışişleri Bakanlığımızdan büyükelçi genel müdürler de katıldı. Dolayısıyla yaklaşık bir 50 küsür kişiyi misafir ettik Çorum'da. Ağırlamaktan büyük de memnuniyet duyduk ve Çorum'u tanıttık kendilerine.
Evet, nerelere gittiler, nereleri gördüler?
Evet, şimdi tabii Çorum'da kültür varlıkları yönünden Hattuşa var, bir numara Hattuşa. İfade edebiliriz. Ondan sonra Alacaöğüt var, Resuloğlu var, Eski Yapar var, Şapyanova var ve İnce Su Kanyonu var. Ama onlar Hattuşa'nın 30. yılı nedeniyle, kültür mirası olarak kabul edilişinin 30. yılı nedeniyle Hattuşa merkezliydi. Önce Sungurlu'da karşıladık. Orada toplanma yeri olarak orayı belirlemiştik. Daha sonra Hattuşa'ya gittik. Hattuşa'da bütün kültür varlıklarını gezdikten sonra orada ikramlarımız falan oldu. Daha sonra Alaca'ya geçtiler. Alaca Höyük'ü gördüler. Alaca Höyük'te de çünkü önemli tarihi varlıklarımız söz konusu. Ama Alaca Höyük'teki kalıntılar Helenistik çağa ait. Hattuşa ise Hititlere ait. Tarihin ilk dönemi olan Hititlere ait. Dolayısıyla bu gezilerin sonunda akşam Çorum merkezde ağırladık. Şehrimizin merkezinde ağırladık. Ertesi gün de kahvaltıdan sonra müzemizin önünde onlara bir küçük mini bir halk oyunları gösterisi yaptık. Daha sonra müzemizi gezdiler. Bu arada hanımefendi şunu antiparantez ifade etmek istiyorum.
Evet.
Çorum Müzesi'ni görmeyen varsa mutlaka görmeli. İddia ediyorum dünyanın en güzel müzesi Çorum Müzesi.
Evet.
Gerçekten kültür varlıkları yönden çok zengin, çok fazla zengin diyebileceğimiz. Hatta öyle ki eserlerinin büyük bir kısmı da Bodrumlarda hala duruyor yer yokluğundan. Bir kısmı da Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Yani dolayısıyla Hattuşa deyince böyle bölgeyi kapsayan büyük bir kültür varlığı kompleksi şeklinde düşünmemiz lazım.
Evet. Sayın Kara, peki önümüzdeki aylarda düzenlemeyi planladığınız etkinlikler var mı?
Tabii Mayıs ayında devam edecek. Daha doğrusu Mayıs ayında şu anda başlattığımız etkinlik Mayıs ayında bir festivalle devam edecek.
Evet.
Sonra Eylül'de başka bir festivalimiz var. Yalnız bu arada başka bir program var. O bizim programımız değil ama bunu da antiparantez ifade edeyim. Dışişlerinin programı olarak 62 diplomat 16'sında 16 Nisan'da yine ilimizi ve Hattuşa'yı ziyaret edecekler. Onları da inşallah onlara da güzel bir ev sahipliği yapmanın hazırlığı içerisindeyiz.
Evet.
Sonra Mayıs ayında dediğim gibi bir festivalimiz var. O esas programın gövdesini oluşturacak. Ama detaylarını şu anda isterseniz vermeyelim.
Evet, lütfen.
Çünkü meraklıları buyursun gelsinler, davet ediyor. Sizi de dahil şu anda canlı yayında söylüyorum. Siz de davetlisiniz lütfen. Başımızın üstündesiniz. Buyurun gelin festivalimize.
Çok teşekkür ediyoruz davetiniz için.
Eylül ayında gastronomi ile ilgili bir programımız olacak. O da zengin bir program. Ama Mayıs ayında başlayacak. Yani şu anda Nisan'dan itibaren 16'sında diplomatlar gelip gittikten sonra programımız Mayıs'ta devam edecek. Daha sonraki bölümü de Eylül'de devam edecek. Yıl sonuna kadar her ay bir etkinliğimiz olacak.
Ne kadar güzel. Elinize sağlık. Bu etkinlikleri hazırladığınız için de teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için de programımıza ayrıca teşekkür ederiz.
Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun.
Sağolunuz. Çorum Valisi Ahmet Kara telefon hattımızın konuğuydu.
Uçarım mesela yerlere göklere sığamıyorum. Ben mesela uçarım mesela yerlere senden kaçamıyorum. mesela, uçarım mesela, yerlere göklere sığamıyorum. Ben mesela, uçarım mesela, yine de senden kaçamıyorum.
Şef Özgür Aksunay ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza, merhaba.
Hoş bulduk, merhabalar.
Bugün Ege yöresinde miyiz?
Ege'ye gideceğiz
çünkü
bugün, evet.
Okuyunca gördüm, Alaçatı deyince dedim Ege'deyiz o zaman.
Evet, Alaçatı çok önemli. Ünlü tarihçi Herodot'un dediği gibi en güzel gökyüzü altında kurulmuş bir yer.
Evet.
Biraz soğuktur denizi, rüzgarı çoktur.
Ama iyi sörf yapılır.
İyi sörf yapılır. Yöresel anlamda da çok güzel yemekleri vardır. Biz de bugün tam ot festivali dönemindeyiz. Alaçatı Ot Festivali dönemi. O yüzden Alaçatı yemekleri yapalım dedik biz de. İçine kabak çiçeği de ekledik. Evet. Bir de kurabiye yapalım yanına dedik.
Ricotta peynirli kabak çiçeği.
Kabak çiçeği yapacağız. Evet. Onu kızartabiliriz, haşlayabiliriz, dolma da yapabiliriz. Ama biz bugün kızartmasını yapacağız. Çok lezzetli. Hemen kurabiyenin tarifiyle başlayalım o zaman.
Evet.
Alaçatı kurabiyesi için 150 gram oda sıcaklığında tereyağına ihtiyacımız var. 4 yemek kaşığı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı buğday nişastası, 1 çay kaşığı vanilya, 2 tane de ölmüş damla sakızı, bir leblebi boyutundan büyük olmaması gerekiyor çünkü fazla olursa acı olur. 2 su bardağı una ihtiyacımız var ve 2 çay kaşığı da kabartma tozu. Bu kadar. Malzemelerimiz bu kadar.
Böyle.
Nasıl yapacağız? Önce leblebi büyüklüğündeki, hatta birazcık daha küçük olan 2 tane damla sakızını havanda toz şekerle beraber döveceğiz havanda.
Toz şeker kaç kaşık olacak?
Yani bir tutamazsak yeterli.
Evet.
Yani birbirine karışması için aslında. Hani evet. Sarımsağı tuz atar da.
Gibi.
Öyle evet. Düşünelim. Tuz gibi görünmesi gerekiyor. Yani hatta az bir şey daha iri olabilir tuzdan. Metal bir havan eğer yoksa. Yani bunu çünkü sert bir şeyle dövmek lazım. Ahşap havanla zor olur. Buzlukta bir süre beklettikten sonra daha kolay yapabiliriz. Bu da işin kolay yoludur.
Evet. Buzlukta beklemiş.
Damla güzel. Sakızı.
Yarım saat mi?
Yani donması yeterli.
Donması
yarım
yeterli.
Saat, bir saat yeterli. Evet. Daha sonra oda sıcaklığındaki tereyağını, oda sıcaklığının olması önemli. Bütün kurabiyeler için öyledir. Tereyağının oda sıcaklığının olması lazım. Ve bütün diğer malzemeleri bir kabın içine koyacağız. Ve ilk defa yapacaklar için söyleyeyim kurabiyeyi. Belki ilk defa yapacaklardır. Hamur önce biraz yapışmayacaktır. Sonra 4-5 dakika yoğurduktan sonra yapışmaya, toplanmaya, tutmaya başlayacaktır. Telaşlanmasınlar, normal bir şeydir bu. Hamur ele yapışmayan bir kıvama, hani kulak memesi dediğimiz kıvama geldikten sonra eğer olmamışsa un ekleyerek bunu katılaştırabilirler çok cıvık olmuşsa.
Ama galiba kurabiyedeki un miktarını çok dikkatli ölçmemiz
yapmak lazım.
Gerekiyor.
Azar azar koymak gerekiyor. Birden değil.
O zaman şöyle mi bir kez daha söylesek, hani malzemeler dedik, tereyağı, hı-hı, tereyağını aldık, dövülmüş damla sakızını.
Yok, şu an sadece
tereyağı.
Sadece tereyağı ve diğer malzemeler. Yani, nişasta, vanilya, pudra şekeri, un, kabartma tozu hepsini bir araya alıp hamur yoğuruyoruz.
Evet, daha damla sakızı.
Damla sakızını koymadık daha.
Evet.
O kenarda duruyor. Daha sonra hamurumuz gerekli kıvama ulaştıktan sonra içine ekleyebiliriz damla sakızımızı. Daha sonra 30 dakika bunu dinlendireceğiz buzdolabında. Daha sonra çeri domates büyüklüğünde küçük küçük domatesler, yani yaklaşık bir ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yağlı kağıdın üzerine hafif aralıklarla dizmemiz lazım. Çünkü büyüyecektir. Tepsiyi kaplayacaktır.
Yuvarlak
evet. Yapıyoruz. Küçük küçük ceviz boyutlarını yapacağız. Normal bir tepsi boyutunun tamamını dolduracaktır o. Fırınımızı önceden 180 dereceye ısıtacağız. Kurabiyeleri 15 dakika kadar hafif çatlak konumuna gelene kadar pişireceğiz. Renk değiştirmeyecektir. Rengi aynı kalacaktır un kurabiyesi gibi. O yüzden hani üstünün pembeleşmesini ya da birazcık kızarmasını beklemesinler. Beyaz olacaktır kurabiye.
O zaman şöyle mi? Mesela 180 dereceye ayarladığımız fırını 10 dakika mı ısıtacağız?
Yok. Öncesi zaten de. Termostatla 180 dereceye geldiğinde yeterli olacak. Termostat ışığı söndüğünde zaten hazır olacak fırınımız.
Hazır olacak diyorsun.
Bunu yapacağız. Daha sonra çıkarttıktan sonra fırından yumuşak olur. Onun soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduğu zaman katılaşacak. Hmm. O yüzden hemen çıkartır çıkartmaz. Yemiyoruz.
Yani evet, bu da 20-25 dakikayı bulur.
Bulur. Yaklaşık evet. 20-25 dakika bulur. Sonra üzerine çay süzgeciyle pudra şekeri, tarçın ya da zevkinize bağlı olarak başka ne koymak isterseniz üzerine gezdirirseniz tepsinin üzerindeyken çok da güzel olacaktır. Daha sonra tabağa koyup servisle çayın kahvenin yanında lezzetle yiyebiliriz.
Evet, lezzetli bir kurabiyemiz oldu. Alaçatı kurabiyesi.
Alaçatı kurabiyesi. Ama soğumadan yemesinler. Çünkü sıcak sıcak sevenler varsa gerçekten çok yumuşak oluyor. Çünkü çıktığında soğudukça kuruyor ve sertleşiyor. Özelliği bu.
Evet. Öyle bir kurabiye. Evet.
Gelelim kabak çiçeği dolmasına. Çok sevilir ama hep böyle meşakkatli olarak görünür.
Evet, hep
çok
öyle.
Çok zor denilir.
Zor değil midir?
Değil. Sadece işin zorluğu içini doldurma bölümüdür. Çok hassas bir çiçek olduğu için içini doldurması zordur. Yani sadece problemi budur. Ama bunu da bir şimdi rikottalı yapmamızın sebebi bir sıkma krema sıkma torbasının içine koyup da yaparsak onun da önüne geçebiliriz. Öyle yani onu da kolaylaştırabiliriz.
Kullanarak.
Kullanabiliriz. Ama elimiz maharetliyse bir tatlı kaşığıyla da böyle içine kabak çiçeğinin içine koyabiliriz. Bunun için yaklaşık 20 tane taze kabak çiçeğine ihtiyacımız var ki dönemidir pazarlarda bulabilirler. Harcımız için ricotta peyniri bizim tatlı lorumuza karşılık gelir. İtalyan lorudur. 75 gram rendelenmiş tulum peyniri. İsterlerse roquefort peyniri de kullanabilirler. Yumuşak olur aynı zamanda. Bir tatlı kaşığı sızma yağı, 2 adet yeşil köy biberi, 3 sap dereotu, 2-3 sap taze kekik, 5-6 yaprak roka, bir fiske pul biber, bir çay kaşığı limon kabuğu, rendesi, tuz ve karabiber. Gördüğünüz gibi içinde bir sürü ot var.
Ot var.
Ot ve peynir.
Ot ve peynir var. Kıyma yok, pirinç yok.
Hiçbir şey yok.
Hiçbir şey yok.
Hiçbir şey
yok.
Yok. Hiçbir şey yok. Sadece güzel. Peynir ve ottan oluşan işte Alaçatı'nın ot kültürü.
Evet, gerçekten.
Bu şekilde. Kabak çiçeklerini delmeden yıkayacağız çok nazikçe. Fistül denilen içinde bir şey vardır çiçeğin içerisinde. Onu koparmamıza gerek yok. Bazıları çıkarıyorlar ama hiç gerek yok. Bir kapta önce ricottayı, tulum peynirini, bir tatlı kaşığı zeytinyağı ile birlikte çatalla iyice ezeceğiz. Krema kıvamına gelene kadar ezmemiz gerekiyor. Eğer roquefort peyniri koyarsak yağlı bir peynir olduğu için zeytinyağı koymamıza bile gerek yok. Rokayı, yeşil biberi, kekiği ince ince doğrayacağız. Rende limonu, pul biberi, tuz ve karabiber ekledikten sonra iyice karıştıracağız. Daha sonra harcımız zaten sürülebilir bir krem peynir kıvamına geldiğinde harcımız hazır olacak. Sonra çiçeklerin yapraklarını açık bir kaşıkla ya da bir krema sıkma aparatıyla bunun için doldurabiliriz. Sonrasında çiçeğin uçlarını sıkıştırabiliriz, kapatabiliriz.
Ya bunu herhangi bir şeyle bağlamaya gerek yok,
yani,
değil mi?
Yani kürdanla da tutturabiliriz. Kürdanla da tutturabiliriz ama peynirin yağıyla zaten uçlarını şöyle yapışacaktır o evet. Zaten. Kapatsalar tutacaktır.
Yani tencereye dizmek o zaman belki maharetli mi gerektirir?
Yok, dizmeyeceğiz. Biz bunu tavada, teflon tavada
evet.
Çevireceğiz. Yani hafif soteleyeceğiz, ondan sonra yiyeceğiz. Çok bir şey yapmayacağız.
Bu
yani,
pişmeyecek öyle.
Pişmeyecek, evet.
Fırında da pişmeyecek. Aynen. Suda da pişmeyecek.
Tencere, aynen öyle. Evet. Zeytinyağla yağladığımız teflon tavaya dizeceğiz. Kapağını kapatacağız. Kısık ateşte. Arada bir tavayı sallayarak böyle hareketlendirerek dönmesini sağlayıp 15 dakika pişireceğiz.
Orta ateş.
Orta ateşte yaklaşık olarak harlı olmasın. Ateşten aldıktan sonra biraz dinlendireceğiz. Üzerine bir çorba kaşığı kadar yine sızma zeytinyağı gezdireceğiz. Ondan sonra da istersek garnitürle beraber, istersek sade bir şekilde afiyetle yiyeceğiz.
Evet. Yani bu hazırlamış olduğumuz bu ricotta peyniri kabak çiçeği dolması sıcak mı yenmeli? Yoksa hani
azıcık dinlensin, ılık olması yeterli. Yani çok sıcak tabii yemek zor olur. Peynir çünkü sıcak.
Sıcak derken hani biraz yani bu sıcak yenen bir yemek midir yoksa
soğuduktan sonra da yenebilir. Nasıl bizim biber dolmalarımız soğuduktan sonra da lezzetle yenir zeytinyağlı. Bu da aynı şekilde çünkü bu da zeytinyağlı. Bunu da soğuduktan sonra yiyebiliriz ama ılıkken çok daha lezzetli olur. ya pamuk gibi olur. Soğukken de keyifle yenebilir. Hiçbir problem yaşatmaz.
Evet. Şimdi yurt dışındaki vatandaşlarımız kabak çiçeğini nereden bulacaklar?
Bulabilirler.
Bulabilirler.
Yani artık dondurulmuş olarak bile satılıyor. Teknoloji ilerledi bununla ilgili olarak. Ama semt pazarlarında, hallerde ya da marketlerde artık böyle poşetlenmiş, vakumlanmış olarak bile bulunuyor. Hatta yurt dışında daha da fazla bulabilirler. Bulmakta çok zorluk çekeceklerini zannetmiyorum. Böyle bahçesi olan, tarlası olan, bunları yetiştiren, sebze yetiştiren yerlere gidip oradan rica ile isteyebilirler. Yani o kadar.
Evet.
Ya birçok yani, yerde bulabiliriz. Yani kabak evet. yetiştiren bir kabak bahçesinin bostandan diyelim.
Bostandan da alabilirler. Rica da edilebilir. Bunun işte şimdi zamanı diyorsunuz.
Evet.
Bir ay mı süresi kabak
yani
çiçeğinin?
Yani bir iki ay içerisinde bitecektir. Çünkü işte Ege yöresinde daha sıcak olan yörelerde Haziran sonuna kadar bulabiliyorsunuz. Çünkü birden fazla veriyor kabak çiçeği. Çünkü her kabak yeniden çıktığında yeniden çiçeğini veriyor. Bir iki ay sürecektir bunun süresi. Yapabilirler. Yani bahardan yaza geçiş döneminde çok lezzetli yenebilir.
Evet. Şimdi hemen söyleyelim. Alaçatı kurabiyesi
yaptık
bugün. Şef Özgür Aksunay'la. Bir de ricotta peyniri, kabak çiçeği.
Hı hı.
Bunları paylaşıyoruz.
Paylaştık.
Zaten.
Tariflerimizi eğer dinleyip de detaylarını merak edenler varsa, ölçülerini ya da nasıl olduğunu, yapılışını Hayatın Sesleri Facebook sayfasından takip edebilirler. Orada detayları var. Hem resimleri de var. Hatta bununla ilgili merak ettiklerinde bize ulaştırılabilir, sorabilirler. Onlara da cevap veririz her zaman.
Evet. Çok teşekkür
ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya yeni bir lezzetle, yeni bir tarifle tekrar görüşmek üzere. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın. Afiyet olsun.
Afiyet olsun diyelim biz de. Teşekkür ederiz. Şef Özgür Aksun'a bizlerle birlikteydi. Hayatın Sesleri bugün de sona erdi. Yarın yine sizlerle birlikte olacak Hayatın Sesleri. Görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28 Bilecik 25 Yamama 24.
Ben buraya ısıya dayanıklı cam.